Kıymetli dinleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz İbrahim Emre ve stüdyo konuğumuz her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, merhaba.
Hoş bulduk İbrahim Bey, merhaba, teşekkür ediyorum. Cumamız, evet. Günümüz hayır olsun.
Allah razı olsun hocam. Önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftaydı bu yaşadığımız hafta. Ve bu gelişmeleri sizinle konuşma imkanı bulacağız Medeniyet Coğrafyamız programında. Evet, en önemli gelişme şüphesiz Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da, Tahran'da bir suikasta kurban gitmesi, şehadete yürümesi, İsrail tarafından alçak bir suikasta şehit edilmesi diyebiliriz. Hamas ilk defa şehit vermiyor tabii ki. Hamas'ın kurucularından Şeyh Ahmet Yasin de tekerlekli sandalyede İsrail füzeleriyle şehit edilmişti. Rantisi yine adını sayamayacağımız birçok kişi bu uğurda, bu dava yolunda şehit oldu. Son şehit de İsmail Haniye'ydi. Yakın zamanda Türkiye'deydi. Yine Türkiye'ye gelecekti. Ve İran'da bulunuş sebebi de İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmaktı. Orada bunun için bulunuyordu ve o akşam da alçak bir suikastla şehit edildi. Hocam şunu da ekleyelim tabii. Bu suikastten saatler önce de Lübnan'da, Beyrut'ta işgalci İsrail orada bir saldırı gerçekleştirdi. Hizbullah'ın ikinci ismi diyebileceğimiz bir kişiyi de orada katletti. Hemen akabinde de bu suikast gerçekleşti. Şimdi İsmail Haniye suikastına bakalım. Buradan İsrail ne amaçlamakta? Nasıl bir suikast örgüsü sizin kafanızda canlandı? Oluşu da çok ilginç. Devrim Muhafızları Ordusu'nun koruması altında bir yer. Çok spekülasyon yapılıyor. İsrail'in, affedersiniz, İran'ın bir misafiri koruyamadığı şeklinde ifadeler, açıklamalar var. Bu suikastı nasıl gördünüz? İlk duyduğunuzda ne hissettiniz? Bunları soralım. Buyurun hocam.
Evet, şu anda 22 Arap ülkesi var. Arap dünyası içerisinde Filistin'in ayrı bir yeri vardır ve Filistinli gruplar içerisinde de Hamas'ın evet. Ve bu Haniye'nin konuşmalarda baktığımızda tasavvufi bir kökenden gelmesi, Sünni asıl o İslam dünyasının omurgasını oluşturan, evet, bir grubun temsilcisi olması bakımından önemlidir. Cinayetin veya katliamın İran'da işlenmesi, İran'ın bu işte parmağı var filan deniyor ama ben açıkçası buna katılmıyorum. Çünkü yani amiyane tabiriyle İran gibi bir devletin karizması çizildi. Evet. Yani siz davet ettiğiniz bir misafiri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın, devrim muhafızlarının koruduğu, yani kuş uçurulmayan bir noktada bir misafirinizi, ki şu anda İslam dünyasının gözünü çevirdiği Gazze'deki direnişin liderini koruyamıyorsanız, bu sizin devlet olarak dünyadaki büyük bir prestij kaybınızdır. Evet. Yani İran devlet aklının böyle bir şeyin içinde olduğunu söylemek pek doğru olmaz. Ancak aynı şekilde şunu da söyleyebiliriz. İran'ın içerisinde işbirlikçileri olmadan da böyle bir suikastin olması mümkün, evet, değildir. Yani füzenin nereden geldiği, ne olduğu, o önümüzdeki günlerde netleşecektir. Evet, ama İran'ın içerisinde şu anda CIA'ya, Mossad'a servis yapan bir takım işbirlikçilerin olduğu da kesin. Şimdi buradaki verilen mesaj şu. Deniyor ki işte İsmail Haniye'nin şehadetinden sonra İran misilleme yapacak vesaire. Elbette ki bir takım zevahiri kurtarmak için çizilen karizmasına karşılık, evet, bir takım işte vekilleri tarafından, bu Lübnan Hizbullah'ı olabilir, Husiler olabilir, diğer aktörler tarafından bir takım misillemeler yapacaktır. Ancak Kasım Süleymani gibi İran'ın, yani dış operasyonların başındaki elemanını Bağdat'ta öldürdüler ve Amerika bunu ben yaptım dediği halde hiçbir şey yapamadı İran. Dolayısıyla, evet, sloganlarla hareket eden bir İran, bu İsmail Haniye'nin suikastından sonra da böyle dişe dokunur bir cevap vereceğini beklemek düşünmüyorsunuz. Evet. Mümkün değildir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin daha sıcağı sıcağına İsrail'e herhangi bir saldırı olursa arkasında duracağız, koruyacağız mesajına ben çok daha fazla önem veriyorum. Çünkü şu anda küresel denklemde, bu benim kendi alanım olduğu için biraz da buradan konuşmak istiyorum. Şimdi küresel denklemde şöyle bir durum söz konusu. Çin, Rusya, Hindistan ve Türkiye yılbaşından bu yana çok büyük akla ziyan altın satın alıyorlar. Piyasadan dolardan çıkıyorlar. Yani yani Türkiye dünyada en çok altın satın alan ülke olmuş ilk 3 ayda yılbaşından sonra. Ve doların tahtı sallanıyor ve Amerika büyük bir krize doğru sürükleniyor. Bundan çıkmanın yegane yolu da savaş çıkarmaktır. Yani şu anda İsrail'in orada bir aparat olduğunu, asıl dünyadaki müesses nizamın sahipleri olan, ki Amerika'yı da elinde tutan bu Siyonist ve Evangelist çetenin bölgesel ve küresel ölçekte bir savaş çıkararak bu şekilde ekonomilerine tekrar can suyu katmak istiyorlar. Ve şu anda bunu yapmanın yegane yolu da İran'ı tahrik ederek, bir taraftan bu Gazze ve Filistin meselesinin sanki İran'la Şiilerle bağını kurarak Arap yönetimlerinde bu işin dışında tutmayı hedefleyen sinsi bir plan bu. Öte taraftan bu bölgesel aktörlere baktığımızda İsrail'in sürekli Lübnan'ı, işte Hizbullah mevkilerini bombalaması, Suriye'ye bombardıman yapması şunu gösteriyor. Yani İsrail 2000 yıldır devleti olmayan bir siyasi organizasyondur. Yani Yahudiler dünyanın en korkak, en tırsık milletleridir. Yani cephede çata çat savaşabilecek insan gücü yoktur. Bakın 10 ay oldu. Yıllardır karadan, havadan, denizden abluka altına aldığı küçücük bir kara parçası olan Gazze şeridindeki bu Hamas, İzzettin Kassam tugaylarına karşı dişe dokunur bir başarı elde edemediler. Sürekli olarak havadan bombardımanla sivil katliamı yaptılar.
Bebeklerle, çocuklarla.
Yani kısaca şunu söylüyorum. Bir, bizim gözümüzde büyüttüğümüz insanlara işte Mossad şöyledir, İsrail şöyledir, böyledir diyoruz. Bir, bunlar dünyanın en korkak insanları. İkincisi de dünyanın en son sistem teknolojilerini kullanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin o Silikon Vadisi'nde icat edilen yeni bir silah, yeni bir teknoloji, yapay zeka varsa önce İsrail'e veriliyor. Ve şu anda İsrail'in Haniye cinayetinde kullanmış olduğu bu yapay zeka ve bütün teknoloji Amerikan teknolojisidir. Yani aslında Amerika Orta Doğu coğrafyasında kendisi değil de kendi adına vekil olarak İsrail'i öne sürüyor. Yani burada biz hep böyle Netanyahu falan diyoruz ama Netanyahu orada bir figürdür. Yani adamcağız gitti şeyde kongrede, katil Netanyahu bir konuşma yaptı. Ya bu adam kim yani, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu lideri mi? Yani bu adam kim oluyor da bütün cumhuriyetçi ve demokrat vekiller tarafından defalarca ayakta alkışlanıyor.
70 kez neredeyse.
Yani normalde bir Amerika'daki herhangi bir senatörün, herhangi bir devlet başkanının bile, yani Amerika'yı kurtaran bir kişi olabilir ki ancak bu kadar alkışlansın. İşte bu işin perde gerisine baktığımızda aslında Netanyahu eliyle, Netanyahu maşasıyla, Netanyahu katiliyle bölgesel ölçekte bir savaş istiyor Amerika.
Evet, tam da Netanyahu ABD'deyken fitil ateşlendi. Ne zaman? Mejdel Şems'e bir füze isabet etti halı sahaya. 12 kişinin öldüğü ifade ediliyor. Ve burası bir Dürzi bölgesi, Golan bölgesinde. Dürzilerin ağırlıkta olduğu ve İsrail'e tepkili bir grup aynı zamanda, değil mi hocam? Hizbullah işaret edildi bu füzenin atış noktası olarak ama Hizbullah dedi ki biz atmadık yani, bu füzeyi.
Hizbullah attı, füzeyi attım diyor zaten. Filistinler de attım diyor. Fakat orada ölenlerin tamamına yakınlığın oradaki Dürzilerden olmuş olması bize 11 Eylül
gibi
olayını hatırlatıyor. 11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırı oluyor. Fakat orada en çok ticaret hanesi olan Yahudilerin hiçbiri o gün işe gelmiyor nedense. Bir tane Yahudi ölmüyor.
Evet.
11 Eylül'de 2001 saldırısını. Şimdi de eğer o saldırıda bir İsrail'in Yahudi köyü
hedef
alınsaydı, ölen 10 tane 20 tane Yahudi olmuş olsaydı derdik ki tamam, bunu Hizbullah Hamas atmış olabilir. Fakat burada bilinçli olarak bir gerginliği artırma stratejisi var. Bunun sebebi de şu: artık İsrail'in elinde o kadar çok füze, sofistike gelişmiş hava sistemleri var ki karada artık o kadar çok sivil öldürdü. Fakat tünellerin içerisine girecek de cesareti yok. Bu nedenle savaşı biraz daha geniş coğrafyaya yayarak hava bombardımanıyla yapmak istediği şeyler var. Bakın karadan Amerika'nın şu anda Orta Doğu coğrafyasında karada savaşacak tek aktör PKK-YPG'lilerdir. Onun dışında Amerika Jones'ini getirip de burada savaştırmak istemiyor. Ve burada gözlerden kaçan bir şey var. Aslında bu Haniye suikastıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin teknolojik desteğiyle İsrail İran'a şu mesajı verdi: yakında senin nükleer tesislerini vuracağım demek istiyor.
Evet.
Bu İran için bir beka meselesidir. Yani İran bu yönüyle olayı değerlendirirse, bir cevap verirse bilemiyorum. Yoksa yani İsmail Haniye'nin şahsında veya Gazze ve Filistin direnişine destek olarak değil, İran derin devleti, İran devlet aklı şunu düşünüyor: yani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bu kadar yakın bir mesafede bir suikasti gerçekleştirebilen bir akıl veya istihbarat örgütü bunun nükleer tesislerine de ulaşabileceğini düşünüyor ve ona göre bir tehdit algılaması yapıyor olabilir. Yoksa yani Haniye onlar için çok da yani öyle sokağa verilen mesajda olduğu kadar önemli bir figür olduğunu sanmıyorum İran açısından.
Evet. Şunu da herhalde hocam kuvvetlendiriyor Netanyahu'nun ABD'deyken bu tür şeylerin ortaya çıkması. ABD ile ortak olarak bu saldırılar, suikastlar planlandı ve gerçekleştirildi diyebiliriz.
Elbette, yani bu işin içinde Amerika'yı çekin siz. Hatta İngiltere'yi çekin.
Evet.
Yani bakın, o İran'ın bir füze saldırısı olduğunda Kıbrıs'tan kalkan İngiliz uçakları en büyük korumaya yattılar İsrail'e. Yani
evet.
Bakın, İngiltere ve Amerika'yı bu Batı'nın elini çektiğiniz zaman İsrail orada dımdızlak kalır. Yani İsrail'in bırakın saldırmayı, kendi ülkesini koruyabilecek gücü yoktur. Tamamen burada Batı'daki Siyonist ve Evangelist çetenin kendini bu Arap ülkelerindeki kukla liderlerle aralarını bozmamak için İsrail adıyla yapıyor bu işi. Amerika değil de İsrail yapmış oluyor. Normal şartlarda bu işin senaristi de figüranı da yani figüranı İsrail'dir de senaristi esas okyanus ötesindedir. Peki bu paranın kaynağı nedir diye baktığımızda, yani bu atılan füzeler falan hepsi de çok uluslu şirketlerdir arkasında duruyor. Yani siz gittiğinizde McDonald's'ta bir hamburger yediğinizde, bir kola içtiğinizde işte o paralar o şirketlerin cirolarına yazılıyor. İşte onlar da
İsrail'e mermi olarak, füze olarak gidiyor.
Yani bazı sosyal medyada söyleniyor ya, yani şu anda çok uluslu bu İsrail ürünlerini yemenin domuz eti yemek kadar haram olduğu konusunda bugün aslında bunları biraz daha dikkatle boykota devam etmemiz gerektiği konusunda da yine bir tekrarda bulunalım inşallah.
Şimdi İsmail Haniye üzerinde duralım biraz hocam. Bu isim üzerinde duralım. Çok ılımlı, barış yanlısı ve Hamas'ını da çok güzel temsil eden bir isim. Ailesinden neredeyse ailesinin tamamını şehit verdi diyebiliriz.
Evet.
Ramazan bayramında, Ramazan ayında oluyor. 3 oğlu 4 torunu şehit edilmişti. Ablası şehit edildi. Ve temsil ettiği camianın büyük isimleri şehit edildi İsrail tarafından. Ve sonunda da kendisi şehadet şerbetini içti. İsmail Haniye olarak baktığımız zaman nasıl bir tablo, nasıl bir figür görüyorsunuz hocam? Onu da sormadan edemeyeceğim.
Şimdi önce şunu not edelim. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri kendi kültürel perspektiflerinden bakarak işte bu Hamas'ın liderlerini ortadan kaldırırsak bu direnişi akamete uğratabilir. Moral bozukluğu, çöküntüsü yaşatıp Gazze işgalini ilhaka çevirmenin planlarını, projelerini yapıyorlar. Ancak unuttukları bir nokta var. Şu anda Gazze'de 2 milyon Heniye var.
Evet.
2 milyon Hamas var. Ve bu şehadet haberinden sonra hemen toplanan siyasi ve bu üst düzey kadro dedi ki bu bizim direnişimizde zerre kadar bir geri adım atmayacaktır. Hemen zaten yeni lider ismi açıklandı ve daha da böyle direniş ruhunun perçinlenmesine sebep oldu. Yani Batı'nın hayal ettiği gibi vah işte bu liderimiz ortadan kaldırıldı, biz bundan sonra ne yapacağız falan değil, tam tersi bir durum olduğunu söyleyebiliriz. İsmail Haniye figürüne gelince barış görüşmeleri, ateşkes görüşmeleri yapılırken hemen hemen her kesimle, mesela Doha'da yaşıyor, Türkiye ile ilişkileri iyi, İran'da bulunuyor, diğer batılı ülkelerle de görüşebilen, yani Hamas içerisinde siyasi olarak, hani ülkelerin bir şahin ve bir güvercin kanadı olur ya, yani şu anda Hamas'la siyasi diyaloğa açık bir liderdi. Siz bunu suikastle ortadan kaldırarak aslında ne ateşkesin, ne barışın, ne de savaşın durmasını istemiyoruz cümlesinin çok açık net ifadesidir İsrail ve Amerika açısından.
Evet. Şimdi Türkiye'de bir günlük yas ilan edildi. İran'da 3 gün, Filistin'de bir gün yas ilan edildi. Dün Tahran'da cenaze namazı kılındı. Hamaney kıldırdı namazı da. Kalabalık vardı. Yoğun bir kalabalık. Bugün de Doha'da Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla defnedildi. Birçok ülkeden temsilci geldi. Türkiye'nin buradaki duruşuna bakalım şimdi de hocam. Hadise gerçekleşir gerçekleştirmez en net tepkiyi ortaya koydu Türkiye her makamıyla, her kurumuyla. Ve Türkiye'nin tepkisi sertti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işte en düşük kademeye kadar bir günlük yas ilan edildi. Eğer Haniye bu suikastla şehit edilmeseydi önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la birlikte bir konuşma yapacaktı. Aslında planlanan şuydu: Netanyahu'nun, katil Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yaparken Türkiye'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu iki ismin konuşması, dünyaya seslenmesiydi ama Abbas'ın sağlık sorunları sebebiyle gerçekleşmediği ifade ediliyor. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da sitemde bulundu Abbas'a. Ama önümüzdeki günlerde Haniye Türkiye'de, Ankara'da, Türkiye'nin kalbinde bir konuşma yapacaktı. Acaba bundan da korkulmuş, çekinilmiş olabilir mi? Çünkü baktığımız zaman bu güruh İsmail Haniye'nin fotoğraflarına bile tahammül edemiyor. Instagram, Meta, Facebook vesaire fotoğraflarını kaldırıyor. Tehlikeli olarak görüyor. İşte bu düşünce acaba bundan da korkmuş olabilir mi? Neler söylersiniz?
Hakikaten şu anda bu İsmail Haniye'nin şehadetinden sonra özellikle Facebook, Instagram gibi sosyal medyada sanki şiddet içeren görüntüler diye bunları birçok kullanıcıların hesaplarının dondurulduğunu görüyoruz. Bu da aslında bu kullandığımız sosyal medyanın ağababalarının kim olduğunu göstermesi bakımından. Evet. Yani burada bir tek bu X, Twitter hesabı
Elon Musk'ın içerisinde. Evet.
O biraz daha ortadan görünmeye çalışıyor. Diğerleri tamamen Siyonistlerle koyun koyuna, Google dahil olmak üzere. Gelelim sorunuza. Şimdi İsmail Haniye figürü üzerinden gidecek olursak, Türkiye aslında bu Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'ndeki konuşmasının bir karşılığı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsmail Haniye'yi davet etmişti. Bu suikastle bu akamete uğramış oldu. Ancak Türkiye gözlerden kaçıyor ama şu noktaya geldi. Yani olayı iki veçede değerlendirebiliriz. Hı-hı. Birincisi işte ulusal yas ilan edilmesi, gıyabi cenaze namazı kılınması. Bunlar aslında bizim Müslümanlara dönük, yani İsrail'e, Amerika'ya değil, Müslümanlara dönük sokağın nabzını tutmak, safları sıklaştırmak, hı-hı, açısından önemli. Fakat bunun İsrail'e, Amerika'ya karşı herhangi bir
sonuç doğuracağını, düşünemeyiz.
Düşünmeliyiz. Biz evet. kendi içimizde saflarımızı sıklaştırmak açısından. Ama Türkiye sessiz sedasız şöyle bir adım attı. Komşular, komşu ülkelerle birlikte ortak bir savunma paktı, ortak bir güvenlik anlaşması. Kim bu ülkeler? Diyelim ki Irak, Suriye ve belki de Lübnan. Yani siz şimdi Lübnan'ı, Suriye'yi, Irak'ı yanınıza alıyorsunuz. Diyorsunuz ki birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış. Kabul edip belki bunu İran'ı da içine alınsa evet. iyi olur. Çünkü namlunun ucunda olan ülke İran'dır. Şimdi İsrail'in yapmak istediği önce Lübnan'ı yutmak, arkasından Suriye'yi parçalayıp Tabii. parça parça yutmak ve Türkiye'nin sınırına dayanmak. Türkiye işte bunu gördüğü için normal şartlarda Beşar Esad'la 10 yılı aşkın bir süre muhatap olmadı, konuşmadı, el sıkışmadı. Evet. Ama şu anda Türkiye Beşar Esad'la aynı masada oturuyor ise onlara da şu mesajı veriyor. Yani tamam bizim aramızda bir takım problemler olabilir ama şu andaki tehdit bütün coğrafyayı, yani sadece Suriye'yi, Lübnan'ı değil, bu Türkiye'nin de geleceğini ve bunlar öyle bir yıllık, 10 yıllık plan yapmıyorlar. Bunlar 100 yıllık plan evet. yapan dünyanın
şerşebekesi.
Bugünkü küresel müesses nizamı kuran bir şerşebekesidir bunlar. Dolayısıyla biz bölgede kendi içimizde birbirimize düşersek sadece onların ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Ve Türkiye şunu yapmaya çalışıyor. Lübnan'da, Suriye'de ve Irak'ta İsrail adına iş tutan, diyelim ki PKK, YPG'liler olsun, şunlar evet. olsun, bunlar olsun. Bir taraftan bunlarla mücadele ederken bir taraftan oradaki mesela Irak merkezi hükümeti Sudan'ı ile başbakanla hı hı. Türkiye ilişkilerini geliştirdi. Buradaki hedef yani herhangi bir ülkenin işgale uğraması halinde bu ülkelerin ortak hareket edeceği mesajını vererek İsrail'in pervasız bir şekilde Suriye'nin bir bölümünü veyahut da Lübnan'ın bir bölümünü işgal etmesinin önüne geçmektir. Çünkü hı hı. İsrail'in bütün coğrafyayı işgal edebilecek silahlı gücü, hava gücü, Amerikan destekli var. Fakat böyle bir nüfus gücü yok. 6-7 kara milyon nüfusuyla evet. bunu yapamaz. Ne yapıyor İsrail? Mesela Batı Şeria'yı işgal etti. Sürekli Yahudi yerleşimciler getirerek yavaş yavaş demografiyi değiştiriyor. Yine Golan Tepelerinde oradaki Müslümanları ve Dürzileri yavaş yavaş bir taraftan sürgün edip bir taraftan Yahudi yerleşimcileri yerleştirerek ele geçiriyor. Şu anda da bir sonraki adım Suriye'nin evet. ve Lübnan'ın bir bölümünü işgal edip 30-40 yılı içerisinde yayarak oradaki demografiyi değiştirmek. İsrail'in temel hedefi bu. Bir diğer hedefte bu DAEŞ'le vesaire insansızlaştırma hı hı. politikası. Bugün Suriye'den milyonlarca insanın başka ülkelere gitmesindeki hedef tamamen Büyük İsrail projesinin bir parçasıdır. Yani Türkiye'deki biz Suriyelilerle ilgili işte kendi dünyamızdan onlarla cebelleşiyoruz ama bu esas Büyük İsrail projesi.
Bunu konuşalım hocam. Bu önemli çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçen hafta gündeme damga vuran açıklamaları olmuştu. Bunu da konuşacağız. Bir ara verelim. Evet. Aranın akabinde yine önemli bu mevzuyu konuşmaya devam edelim. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla Medeniyet Coğrafyamız programında birlikteliğimiz devam edecek. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın akabinde ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına tekrar hoş geldiniz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimiz devam ediyor. Hocam, programın ilk bölümünün son kısmında Arz-ı Mevut, İsrail'e vaat edilmiş topraklara dair cümleler kuruyordu ve bunun Türkiye'ye de uzandığını ifade ediyordu ki burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de il başkanlığında yaptığı bir konuşması gündeme bomba gibi düşmüştü. Ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? Biz Türkiye olarak nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek İsrail'e de girebiliriz. Bunun önünde hiçbir engel olamaz. Ama bizim güçlü olmamız lazım diyordu. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demek istedi hocam aslında? Yani bir gerçekten de karasal olarak bir topyekün savaş mı, yoksa bir mücadele taktiği olarak işte İsrail'in bizim topraklarımız üzerinde de gözü var malum Arz-ı Mevut'tan dolayı. Hatta İsrail askerlerinin, o işgalcilerin omuzlarında, kollarında o vaat edilmiş toprakların haritası vardır. Evet. Türkiye de o haritanın içindedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarından siz ne anladınız?
Şimdi önce Türkiye'nin açıklamalarının İran'ınkinden farklı olduğunu söylemeliyiz. İran sürekli olarak tehdit yapıyor. İşte İsrail'i haritadan çizeceğiz diyor ama sonuçta...
Evet, amiyane tabirle boş yapıyor. Evet, değil mi?
Ama Türkiye şunu gördü. Mesela Hacca Umre'ye gittiğimiz zamanlarda böyle Arap dostlarımızla falan konuştuğumuzda diyoruz ki, ya siz niye bu kadar Amerika'nın arkasındasınız, İngiltere'nin böyle arkasına saklanıyorsunuz, biraz kendiniz gibi olun. Hı hı. Ya diyor, Arap kültüründe şu vardır, yani bir ticaret yapmak için bile birini vekil, biri size vekil oluyor, ancak öyle o şehirde dükkan açabiliyorsunuz. Biz diyor, birinin şemsiyesinin altına gireceksek diyor, güçlünün şemsiyesinin altına gireriz. Dolayısıyla şu anda en güçlü Amerika, İngiltere, Batı diyor. Yani Türkiye birazcık ayakları üzerinde durmaya başladığında, askeri olarak, siyasi olarak, ekonomik olarak İsrail'le baş edebileceğine bir inansın, bütün Arap ülkelerinin Türkiye'nin arkasında saf tuttuğunu göreceksiniz. Yani evet. Dolayısıyla Türkiye bu mesajı verdi. Biz dedi, ekonomik olarak ve askeri olarak güçlenirsek dedi, İsrail hiçbir şey yapamaz. Ve bunun ilk adımı olarak da işte Irak'la, Suriye ile, Lübnan'la siz, hı hı, savunma işbirliği anlaşması yaparsanız, tutarsınız İsrail sınırına yakın, oraya bir üs kurarsınız.
Evet. Daha tehlike gelmeden, evet, önlem alırsınız.
Vatanınızı siz Suriye sınırında değil, İsrail sınırına taşırsınız, evet, savunma hattını. Ve dolayısıyla akıllı ülkeler savaşı kendi topraklarında yapmazlar. Yani biriyle sizin bir kavganız, mücadeleniz, savaşınız varsa onu o ülkenizin dışında yaptığınız zaman karınız şu olur, evet, yakılan, yıkılan, harap olan sizin ülkeniz olmaz.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye'de bu mesajla bir taraftan İsrail'e, yani amiyane tabirle işte köpeksiz köy buldun, değneksiz dolaşıyorsun, önüne gelen ülkeyi işgal etmeye kalkıyorsun, istediğin yere, mesela Suriye'de kafası istiyor, bombalıyor. Lübnan'da, evet, istediği yeri bombalıyor.
Kimse de dur demiyor.
Kimse
ses
de bir şey söylemiyor. Bir kınama, evet, bile yapılmıyor.
Evet.
Ve Türkiye bu konuda İsrail'e ayağını denk alması konusunda verilmiş ciddi bir mesajdır ve hakikaten de yani İsrail medyasında ve Amerika'nın o gizli mahfillerinde çok ciddi aldım. Bakın İran'ın İsrail haritadan çizeriz tehdidi değil de Türkiye'nin bu sözü çok dikkate, evet, alındı ve değerlendirildi.
O kadar dikkate alındı ki İsrail'in hadsiz Dışişleri Bakanı bir paylaşım yaptı hocam bu sözler üzerine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Saddam Hüseyin'in fotoğraflarını yan yana koyarak bir mesaj paylaştı. Saddam'ı göstererek senin sonun da onun gibi olmasın demeye getirdi. Neredeyse öyle dedi zaten. Türkiye'den de iktidarıyla, muhalefetiyle gerçekten de ciddi bir tepki gördü bu hadsiz paylaşım. Bu konuda bu tehdide ne söylersiniz hocam?
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanlığı o Rize, evet, konuşmasından sonra verilmiş, hı-hı, bir cevaptır, evet, o. Batılılar bu Haçlı seferlerinden beri şunu çok iyi biliyorlar. Türkiye ve Türk dünyasını mertçe savaşarak yenemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Hatta bu Gazze'de o bir avuç Kassam Tugaylarına karşı bile başarı sağlayamadılar. Peki Batı'nın bize 150 seneden beri yaptığı nedir? Hep içimizden devşirilmiş insanları satın alarak ihanet şebekeleriyle işten çökertmedir. Şu an İran'da yapılan suikastin de bir numaralı görünen aktörü, yani mutlaka İran içerisinde
satın
aldığı bir insanlar, onlara direkt istihbari destek vermiştir. Yoksa dışarıdan böyle bir şeyin olması mümkün, evet, değildir. İşte Türkiye'de işte Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana hep devşirme dediğimiz bu azınlık grupları devletin üst düzey dışlarından tutun da kılcal damarlarına kadar bürokrasiyi ellerinde bulundurduğu için, yani şu anda Adnan Menderes'e, Turgut Özal'a rahmetli, Turgut Özal'a, Necmettin Erbakan'a karşı çıkanların çıkış sebepleri bu kişinin şahsiyetiyle ilgili değil. Anadolu insanının bu devlette söz sahibi olmasını hazmedemeyen gruplardır. Ve özellikle bu Erdoğan döneminde, şimdi insanlar ekonomiyi bahane edip işte bir takım insanları saldırtıyorlar ama esas devleti kontrol mekanizmalarına bu ülkenin insanları gelmeye başladığı için şu anda bütün düşmanlıktır. Yani bunu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye Türklere emanet edilemeyecek kadar önemli bir ülkedir deniyor Batı mahvillerinde. Yani bizim adımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuş ama bizi idare edenler bürokrasi, askeri, siyasi ve ekonomik alanda işte TÜSİAD'ından tutun da bütün o yargıtaylar, bilmem askeri bürokrasi daha 2000 evet. yılına gelinceye kadar tamamen Batı'nın güdümünde olmuştur ve bütün darbeyi yapanların da bizim çocuklar yaptı deniyor Amerika'da, Amerika evet. mahfillerinde. Bu FETÖ olaylarından bakıyorsunuz, geçen bir yurt dışına kaçarken mini etekli bayan yakalanıyor. Fakat mahkemeye çıkarken pardüsü eşarp giyiyor. Bunlar bu şekilde bu kalemun tüplü insanlardır. Yani evet. yeri geldiğinde dindar gözüküyor, yeri geldiğinde yani her kılığa girebilen, işte Türkiye içindeki bu tür batıya hizmet eden maşalardan kurtulduğu ölçüde güçlüdür ve hiçbir zaman ne İsrail'in ne batılı bir gücün Türkiye'ye savaş meydanında zarar vermesi mümkün değildir. Sadece içimizdeki bu maşaları temizlemediğimiz sürece.
Peki hocam. Şimdi tekrar dönelim. Heniye'nin şehit olduğu o geceye, şehit edildiği o geceye. Bu suikastin hemen öncesinde Lübnan'da, Beyrut'ta İsrail bir saldırı gerçekleştirdi ve Nasrallah'ın ikinci adamını orada öldürdü. Arkasından Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını söyledi dün. Akşamında da 15-20 füzeyle İsrail'e bir saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıyı nasıl yorumlarsınız? Ve İran'la Hizbullah'ın daha farklı cevapları olabilir mi İsrail'e? Bunu bir kez daha sormuş olayım hocam.
Şimdi o 2006-2007 yıllarındaydı. İsrail yine Güney Lübnan'a saldırı düzenledi. Zaten bu tünel kazmak ve yer altında mücadele yapmak fikri ilk bu Lübnan Hizbullah'ı. Şimdi havadan bombardıman yapıyorlar. Görünüşte kimse yok. Fakat İsrail askerleri karadan Güney Lübnan'a girdiğinde tünelden çıkıp paçasından indirip, yani İsrail askerleri bir anda yok oluyorlardı. Dolayısıyla Lübnan'ın güneyine kara harekatı düzenleyecek bir İsrail'in orada çok büyük hezimete uğrayacağını biliyorlar. Ki 2006'da 2007'de
havadan bombaladılar
ve
genelde.
Şu anda evet. İsrail'in yapmaya çalıştığı yegane şey şu: elinde dünyada hiçbir ülkede olmayan teknoloji olarak son sistem füzeler, uçaklar, hava savunma sistemleri var. Ve bu artık Gazze kesmiyor. Çünkü Gazze'de artık %60 binaları yıkmışlar. Fakat elinde de böyle bir stok malzeme söz konusu. Bir de korkaklar, karadan yani Gazze'deki tünele bile 10 aydır giremiyorlar. Ne yapması gerekiyor? İşte Lübnan'ı, Hizbullah'ı tahrik ederek İran'ı bu işin içerisine sokmaya, bölgesel bir savaş çıkarıp Orta Doğu coğrafyasında, yani bizim diyelim ki sanayi tesislerimizi, otoyollarımızı, fabrik, yani düşünün ki bir hava bombardımanı olduğunu İstanbul'da, yani önemli köprüleri, viyadükleri,
havalimanlarını
bombardımanı sizi 10 yıl geriye götürürler bir
evet.
10 günlük bombardımanda. Dolayısıyla İsrail'in ve Amerika'nın yapmak istediği tam da bu. İşte bu Arap ülkelerinin çoğunun Sisi'ni, Mısır başta olmak üzere, kısmasının ve kınama bile yapmamasının sebebi bu korkmadan kaynaklanıyor. Yani diyor ki biz bir adım öne çıkarsak hava bombardımanıyla bizi perişan ederler. Çünkü İsrail'in demiyorum, bakın, Batı'nın çok net bir hava üstünlüğü var ama karada tamamen yoklar.
Evet.
İşte bu da havadan bir operasyon yapmak için ortamı hazırlamaya çalışan bir takım tahriklerdir.
Hocam, bu 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağına dair yüksek perdeden konuşmalar, açıklamalar oldu devlet başkanları düzeyinde. Orta Doğu'da yıllardır kaynayan bir kazan. 3. Dünya Savaşı'nın emarelerini bu bölgeden görüyor musunuz? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?
Aslında düşük yoğunluklu bir savaş devam ediyor. Sonra savaşın yayılması şuna benzer. Hani bir yerde böyle küçük bir ateş tütüyordur. Yani biri bir sigara izmariti atmıştır. Hafif hafif yanıyordur. Biri gelir bir kovası döker, onu söndürebilir de. Ama bir bakarsınız tam tersine bir saat sonra bütün o civarı yakabilir de. Şimdi bu Heniye suikasti olayından sonra bir bakarsınız değişik bir yönden rüzgar eser. Hı-hı. Tıpkı işte Birinci Dünya Savaşı'nda Avusturya Veliaht Prensi'nin Saraybosna'da suikastı sebep oldu. Evet. Bahane gösterildi. Herkes zaten savaşmak için hazırlığını yapmıştı. Evet. O da bir son damla oldu. Şu anda Türkiye için konuşuyorum. Böyle bir kapışmanın gelmekte olduğunu Türkiye görüyor. Bu nedenle işte hava savunma sistemleri olsun, işte insansız hava uçak sistemleri olsun. Türkiye zaman kazanmak istiyor. Yani bu bir yıl sonra, beş yıl sonra böyle bir şey kapışma olduğunda Türkiye'nin elinin daha güçlü olacağını biliyor. Bu nedenle de temkinli bir duruş sergiliyor. Hı hı. Ama diğer ülkelerin böyle bir hazırlığı da olmadığı için sadece işte tribünlere konuşulan bir durum vardı. Şu anda savaşa en çok hazırlanan Çin'dir. Rusya, yani böyle bir şeyin İran, bunun böyle bir savaşın gelmekte olduğunu görüyorlar. Ve bu ateş yakıldı, duman tütüyor. Fakat ne zaman harlanacak, onun zamanı bekleniyor. Normalde fitil ateşlendi.
Evet. Suikasta yönelik Çin ve Rusya'dan bahsettiğiniz net duruşlar geldi, açıklamalar geldi ama aynı açıklamaları Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan, diğer Körfez ülkelerinden, Katar'ı hariç tutalım, belki Mısır'dan duyamadık hocam.
Katar, Kuveyt, evet. Umman'ı ayrı tutaracak olursak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır, hatta Ürdün, bu ülkelerin lider kadroları Hamas'ı kendi varlıkları için en büyük tehdit görüyorlar.
İsrail'i değil Hamas'ı.
Evet.
Çok ilginç. Evet.
Çünkü İsrail topyekün o bölgeyi işgal etmek istiyor. Belki işgal etse bile onları yine işbirlikçi olarak o koltuğa oturturlar. Fakat onlar için devletin bekası veyahut da menfaatlerinden çok birinci derecede mesela Suudi Arabistan'da Suudi hanedanlığının devam etmesi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde diyelim ki bu
Zahid ailesinin evet.
belli o monarşinin devam etmesi veya Mısır'da yönetimi ele geçiren grubun Sisi ve ekibinin ayakta kalması Mısır'ın uluslararası stratejik menfaatlerinden daha önde geliyor. Bu nedenle diyor ki bize şu anda mesela Mısır'da Sisi'yi devirebilecek bir aktör varsa İhvan-ı Müslüm'ün hareketidir. İşte Hamas'ta onun uzantısıdır. Veya Suudi Arabistan'da Suudi rejimini tehdit eden şey nedir? Halkın yönetime gelmesi. Yani evet. sandıktan halk iradesi. İşte bunu da Hamas savunuyor. Bu nedenle Heniye'nin bu şekilde hunharca katledilmesi konusunda aslında çok da fena olmadı diyemiyorlar.
Gizliden gizliye seviniyorlar.
Seviniyorlar ama evet. diyorlar ki bizim yapacağımız işi bunlar yaptı diyorlar ve sükut ikrardandır diyorlar.
Yalan da olsa bari bir kınama yapsalardı olmaz mıydı hocam, değil mi? Evet, ama tabii içlerindekini de evet. saklayamamışlar. Peki hocam, şimdi devam edelim. başka konularla. Bu vesileyle de İsmail Haniye'ye şehadeti kabul olsun diyelim. Allah rahmet eylesin. Bugün cenaze namazı kılındı gıyabi olarak. Yarın da saat 18'de Sultanahmet Meydanı'nda 18.30'da Haniye birkaç gün öncesinden hocam 3 Ağustos'u işaret ederek tüm dünyaya, İslam dünyasına meydanlara çıkın, meydanlara inin çağrısında bulunmuştu. O çağrıya uyarak insanlar 3 Ağustos'ta meydanlarda olacak ve İsrail'e karşı tepkisini dile getirecek bir kez daha ve Haniye'nin vasiyeti yerine getirilmiş
bunun
olacak.
Farkında olması evet. açısından söylüyorum ben. Yani bizim muhafazakar bir süpermarketten su alacaktım dün. Normalde çeşitli su markaları var. Ama soğuk su almak istiyorsanız boykot ürünü olan bir marka
evet,
almak
maalesef.
Zorundasınız. Niye? Çünkü şu anda bütün diyelim ki hamburgercilerden tutun süpermarketlere, şunlara bunlara adamlar buzdolabı koymuşlar. Diyorlar ki benim buzdolabıma diğer ürünleri koyamazsınız. Yani evet. bütün su firmalarını satın almışlar. Yani Siyonistler öyle bir bu ekonomik sistemi biliyorlar ki bu market zincirleri olsun, şu olsun, bu olsun hepsinin o can damarlarından yakalamışlar. Bir dondurma diye bir bilmem evet. şey amaçlı buzdolaplarını koymuşlar. Ve siz istediğiniz kadar boykotlu ürünü almayacağım deseniz adam oraya o şeyi sözleşmeyi imzalamış. Hı hı. Bu nedenle işte bu ayın 3'ündeki Filistin'e destek mitingleri vesaire yani yok biz burada 10 milyon kişi de toplansak 100 milyon kişi de toplansak dünya genelinde Gazze'deki o saldırıyı durduramayacağız ilk etapta. Ancak biz bu sokak gösterileriyle bir Filistin'deki katliamın gündemde tutacağız. İkincisi bunu yapan küresel aktörlerin aslında bizim satın aldığımız ürünlerden kazandığı paralarla bunu yaptığı fikrini gündemde tutup boykotu canlandırmaktır esas olan. Yoksa yani İsrail yine bombalamaya devam edecektir. Çünkü bizim şu anda Filistin'e yapacağımız en büyük destek, inanın onlara işte birkaç kuruş para yardımı yapmaktan daha da önemlisi Siyonistlerin mallarını satın almayarak boykot etmektir.
Çok önemli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir başka konu yine bugüne damgasını vurmuş bir haber. Ankara'da bir takas gerçekleşti hocam. Asrın takası deniliyor. Türkiye tarihin en büyük rehine takası operasyonlarından birine imza attı. 7 farklı ülkede cezaevinde yatan 26 rehine MIT koordinasyonunda getirilip takas edildi. Rehineler arasında tanınmış isimler de var. İşte Biden dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptı, teşekkür etti. Rusya lideri Putin takasta işte geri aldıkları isimleri uçaktan inişlerinde karşıladı, onları kucakladı vesaire. Türkiye bu işin merkezindeydi. Bu takasın önemi nedir? Türkiye'nin MIT'in buradaki pozisyonu nedir hocam?
Şimdi nereden nereye evet. diye başlamak istiyorum. İşte Fuat Doğu'nun MIT başkanlığı zamanında 60'lı 70'li yıllarda istihbarat elemanlarının maaşı Amerika'dan geliyordu.
Evet.
Yani adı Milli İstihbarat olmakla birlikte Amerika'nın bölgedeki gözü, güya işte komünizmin yayılmasını önlemeye yönelik yani tedbir alan bir kurum halindeydi.
Evet.
Milli İstihbarat Teşkilatı. Şu anda bu Hakan Fidan'ın başkanlığı döneminde, şu anda İbrahim Kalın döneminde de aynı şeyi görüyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı millileşince, içindeki safralardan kurtulunca ve bölgede mesela Haniye ile ilgili Türkiye'de bir suikast girişimi olacaktı geçtiğimiz
evet.
aylarda. Türkiye şu mesajı verdi. İsrail'e ve onun
ağababalarına. Evet.
Bunun dedi size bedeli çok ağır olur. Yani böyle bir şey yaparsanız sizin canınızı acıtacak çok daha ağır bedeller ödersiniz. Ve gerçekten Türkiye'nin bunu yapabilecek kapasitesi olduğunu görünce ne Katar'da ki Katar'ın da korunması büyük ölçüde evet. Türkiye tarafından yapılıyor. Ne Katar'da ne de Türkiye'de Haniye'ye suikast yapma cesaretini ve cüretini gösteremeyen güçler evet. bunu Tahran'da yaptılar. Bu nedenle Ankara'da İtemiskut'ta askerliğimi yapmıştım yedek subay olarak. Orada bir subay şunu söylemişti, hiç unutmam, askerliğimden kalan tek hatıra. Muhaberesiz muharebe olmaz demişti.
Haberleşme olmadan.
Evet. Muharebe olmaz. Yani artık günümüzde haberleşmenin, istihbaratın, karşı tarafla ilgili sağlıklı ve net bilgi alabilmenin ne kadar önemli olduğunu anlamak açısından söylüyorum. Türkiye son 20-30 yıl içerisinde özellikle bu istihbarat, haber alma konusunda, bu sadece askeri değil, ekonomik olarak da, yani diyelim ki Malezya'da uluslararası bir ihale vardır. O ihaleye dünyadan işte milyar dolarlık şeyler girecektir. Eğer sizin ekonomi alanında da iyi bir istihbaratınız varsa, kimin ne kadar teklif verebileceğini, üstünlüğü nedir, şeyler nedir, sen firmalarını ona göre yönlendirebiliyorsun. Ekonomik anlamda bile bu önemlidir. Bu nedenle Türkiye şu anda istihbarat alanında bölgesinin en güçlü ülkesidir. İşte bu takas olayında da hem Rusya'nın hem Amerika'nın Türkiye'nin bu gücüne ve sözünde durma şeyine güvenerek bu takas gerçekleştirilmiştir. Yani bu Türkiye açısından bir prestij olarak
hanesine yazılmıştır.
Hanesine evet. yazılmıştır. Bunu da ifade etmek
gerekiyor. Peki hocam, devam edelim bir başka konu. Venezuela'da seçim yapıldı. Maduro üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi, devlet başkanı seçildi %51'lik oyla. Fakat muhalefet seçime hile karıştırıldığını iddia ederek sokaklara döküldü. Çıkan çatışmalarda 80 kadar güvenlik görevlisinin yaralandığı, 17 kişinin öldüğü ifade ediliyor. Amerika'da tabii ki şaşırmadık, seçimleri tanımadığını açıkladı. Venezuela lideri Maduro boyun eğmeyeceklerini söyledi bu tür hadiselere. Neler söylersiniz? Venezuela bu tür şeylere yabancı değil. Bu kaçıncı deneme, kim bilir?
Şimdi Venezuela örneğinden yola çıkarak Hispanik coğrafyası vardır. Yani Meksika sınırından ta Patagonya, Güney Amerika'nın en uç noktasına kadar olan yerler İspanyollar ve Portekizler tarafından 1500'lü yıllardan 1800'lere kadar sömürgeleştirilmiştir. 1820 yılında Napolyon'un İspanya'yı işgaliyle birlikte bu ülkeler bağımsızlığını elde etmişler. Yani evet. Venezuela'dan Kolombiya'ya, Arjantin'den Şili'ye, Peru'ya, Ekvador'a kadar bu ülkelerin bağımsızlıkları hep 1820'li yıllardır. Sadece Portekiz İmparatorluğu birlikte kalmıştır. O da Portekiz Kralı Brezilya'ya kaçmıştır. Oradaki şeyi korumuştur. Yani şu anda ABD ve Kanada'nın dışında Amerika'nın orta ve güneyinde tamamen bu kültür hakimdir. Yani İspanyolca konuşan ülkeler vardır. Bir de Portekiz'in tek başına Brezilya. Peki bu ülkelerin yapısı nedir? 1500'den 1800'lü yıllara kadar maden ocaklarını işleten, tarım alanlarını işleten büyük zengin firmalar, kişiler, %1, %3, %5'lik beyaz bir nüfus var o ülkelerde. Oranın yerli ahalisiyle beyazların karışımı Hispanik nüfus vardır. Ve bugün gerçek sol hükümetler hep Latin Amerika ülkelerinden çıkıyor. Sebebi şudur: orta sınıfı yok etmişler bu ülkelerde. Yani Venezuela örneğine gelelim şimdi. Çok elit bir zengin zümre var. Bir de kahir ekseriyeti, ülkenin %70-80'ini oluşturan fakir insanlar evet. vardır. İşte bu zengin elitler batılı işbirlikçileriyle de ortak iş yaparak 1820'lerde bağımsız olmuşlar, ama bugüne kadar da hep uzaktan kumandanı yönetilmişlerdir. İşte Arjantin'de bu kadar zenginlik var, sürekli olarak enflasyonun, hayat pahalılığın, darbelerin falan olduğunu görüyoruz. İlk defa işte bu Chavez'le birlikte, şu anda Maduro bir ara Castro yapmıştı evet. şeylere. Yani deniyor ki Venezuela'nın kaynakları Venezuela halkınındır. Sadece bu sloganı atıyorlar. Diyorlar ki biz petrol, şu anda dünyanın en zengin petrol rezervine sahip olan ülke Venezuela'dır. Yani Suudi Arabistan olarak biliniyordu. Yeni keşiflerle Venezuela yaklaşık %19-20'sine sahiptir dünyadaki ispatlanmış petrol rezervinin. İşte bunu çok uluslu firmalar, işte Amerika'sı, İngiltere'si bunu Venezuela halkına yedirmek istemiyor. Bunun için işbirlikçileri, yani bizdeki bu FETÖ benzeri yapıları destekliyor, paralar veriyor. Orada diyelim ki işsiz güçsüz insanlara kadrolu provokatör tutuyor her seçimde. Sokakları dolduruyor. İşte bu seçim gayrimeşrudur falan filan. Kendi adamını iş başına getirmek istiyor. Bunu da beceremiyorlar. Artık Amerika'nın da eskisi kadar böyle darbe yapma, istediği adamı getirme götürme gücü de kalmadı. Bunu da ayrıca bu not etmekte fayda vardır. Maduro gibi ve Amerika'nın bu Latin Amerika bölgesinde halkın desteğini almış bu insanlar, bu Siyonistlerden o kadar çok çekmişler ki yüzyıllardan beri Filistin davasına Arap ülkelerinden çok fazla sahip çıkmalarının bir sebebi de ortak düşmanlarının olması. Yani şu anda İsrail'in ağababası olan New York'taki, Washington'daki o küresel elitler bu insanların iliklerini yüzyıllardır sömürdüğü için, yani Maduro'nun niye bu kadar Filistin olayına sahip çıktığını da buradan anlamak mümkündür diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Önemli konuları konuştuk bu haftada ve bir kez daha bu haftanın en önemli hadisesi olarak gördüğümüz Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadetine atıfta bulunarak kendisine Allah'tan rahmet dileyelim. Filistin direnişine başsağlığı dileyelim ve bu direnişin er geç galip geleceğini söyleyelim ve bu duada buluşalım değerli dinleyenlerimiz. Haftaya yeni bir programda yeniden birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar, hoşça kalın.